Ayrım 25.
Rusanov bütün insanların ölümlü olduğunu biliyordu. Günün birinde kendisi de teslim olacaktı. Ancak günün birinde, şimdi değil. Günün birinde ölmek korkunç bir şey değildi. Hemen şimdi ölmekti asıl korkunç olan. Niçin? Çünkü nasıl olacaktı? Daha sonrası neydi? Var olmamak nasıl bir şeydi acaba? Bensiz hayat nasıl olacak? Rusanov kendine acıyordu. Kendisininki gibi böylesine amaç dolu, güçlü ve hatta güzel denilebilecek bir hayatın şu sonradan çıkma tümörün taşıyla yere geleceğini düşündüğü zaman bayağı üzülmüştü. Bu gelişmenin kaçınılmaz bir şey olduğunu da kafası bir türlü kabul edemiyordu. Bir karaltıyı örten çarşaf şeklindeki beyaz, değişmez ölüm bir boşluk, yumuşacık terliklerle ihtiyatla ve sessizce ona yaklaşıyordu. Ve Rusanov da ölümün bu ısrarlı yaklaşmasına karşı yalnızca onunla mücadeleye girişmemekle kalmayıp onu düşünmeyi bile beceremiyordu. Ayrıca bir şeye karar veremiyor, bir şey de söyleyemiyordu. Öylesine zayıf düşmüştü ki koğuşta olup bitenlerin uzaktan bile farkına varamıyordu. Laborant bugün koğuşu dolaşıp hastalardan seçmenlerin kayıt listelerini topladı. Hastanede bile seçimlere hazırlanıyorlardı. Asistan her hastanın pasaportunu aldı. Hastaların hepsi pasaportlarını, çiftçiler ise kolektif çiftlik hüviyet kartlarını gösterdiler. Fakat Kostoglotov'un elinde hiçbir belge bulunmadığı meydana çıktı. Laborant tabii buna pek şaşmıştı ve adamdan hemen pasaportunu istedi. Fakat Kostoglotov yardımcıya siyaset bilgisini biraz daha arttırmasını, değişik türde sürgünlerin bulunduğunu öğrenmesini bağıra bağıra söyleyecek kuvveti kendinde buldu. Ayrıca belirli bir numaraya telefon etmesini bildirdi. Prensip olarak seçme hakkına sahip bulunduğunu, fakat durum daha da kötüye giderse oy vermek zorunda kalmamasının da mümkün olacağını hatırlattı. İşte sonunda Pavel Nikolayevich bu hastaneye girdiği zaman hapishane kuşkularıyla dolu korkunç bir izbeye düştüğünü anlamıştı. Demek ki bu tür insanlar sarmıştı çevresini ve ayrıca şu hiçbir işe yaramayan yaratıkla ışıkları söndürmeyi bile reddetmişti ve üstelik canı ne zaman isterse hemen pencereyi açıveriyordu. Ayrıca başhekime el değmemiş topraklara gönüllü gitmiş bir kimse numarası yapmaktan çekinmişti. Gazeteyi bile Pavel Nikolayevich'ten önce ele geçirmişti. Ve ayrıca o yepyeni, hiç el değmemiş temiz gazeteye ilk defa el değdirmenin de çarelerini aramıştı. Pavel Nikolayevich bu adamın ne namussuz bir serseri olduğunu önceden sezinlemişti. Fakat şimdi bir ilgisizlik sesi Rusanov'u sarıvermişti. Oglayet'i teşhir etmek isteğini bile duymuyordu artık. Hatta hapishane kuşkularının izbesi düşüncesi bile onun duygularına hakaret edememiştir. Çarşafın kukuletası onun önünde bir hayalet gibi duruyordu. Koridordan Hademe Lenil'in keskin sis düdüğü gibi sesi duyuluyordu. Koca hastanede Neli'den başkasından böyle ses çıkmıyordu. Neli sesini yükseltmek zahmetine katlanmadan 10 metre uzakta bulunan bir kimseyle konuşuyordu. Şey, bu deri olanlar kaça mal oluyor dersin? Cevabı duyamıyordu ama tekrar Neli'nin sesi kulaklarına geldi. Ah ah, ben de böyle ayakkabılar giyebilsem, erkekler nasıl da sürü sürü çevremde dolaşırlardı kim bilir. Neli'nin bu sözleri söylemiş olduğu kadın araya bir şeyler sokuşturdu ve Neli de onun sözlerini doğruladı. Gerçekten öyle oluyor. İlk aldığım pamuklu çorapları giydiğim zaman insanın nefesi kesiliyordu. Fakat hemen Sergei'yi bir kibrit düşürüp çorabın tekini yakıp delik açıverdi. Neli bu sırada elinde süpürgesiyle koğuşa girdi ve şöyle söylendi. Çocuklar, duyduğuma göre dün yerleri ovup silmişler. Onun için bugün de şöyle üstün körü bir silip geçiversek olur değil mi? Aa evet, haber var. Neli bir şeyler hatırlamıştı ve Federa'nın karyolasını işaret ederek neşe içinde açıkladı. Şuradaki kakırdadı, yani nalları dikti. Federa kendini tutmasına rağmen pek öfkelenmişti ve omuzları da hırsla sarsıldı. Neli bunu anlamayıp sözlerine devam etti. O koca sargılı adamı biliyorsunuz. Hani boynu iyice sargılı olan adam. Dün tren istasyonunda bilet gişesinin yakınında. Cesedine otopsi yapmak için buraya getirdiler. Rusanov acıklı bir sesle "Allah'ım," dedi. "Sen ne saygısız yol yordan bilmez insansın yoldaş Hademe. Niye böyle kasvetli haberleri yayıyorsun? Bize niye şöyle neşelendirici bir haber vermiyorsun?" Koğuştaki hastalar derin düşünceye daldılar. Yefrem ölümden pek çok söz etmişti ve adamın ecelinin geldiği de doğruydu. ''Çok kötüdür durumumuz, çok kötü!'' diye şarkı söylerdi. Ama gene de Yefrem'in son adımlarının görgü tanığı olamamışlardı ve ve onların belleğinde Yefrem buradan çıktığı zamanki gibi sağdı. Daha önceki gün hepsinin gezindikleri tahtaların üzerinde gezinmiş olan bu adamcağızın şimdi morgda ayıklanmış bir sardalya gibi vücudunun uzunlamasına kesilmiş bir durumda yattığını gözlerinin önünde canlandırmak zorundaydılar. Eğer isterseniz size komik bir haber de verebilirim. Gerçekten komik. Hani gülmekten ölebilirsiniz. Fakat biraz açık. Akmazsan ziyanı yok. Hadi anlat şunu diye yalvardı. Neri başka bir şey hatırladı. Ha evet, senin röntgen seansına gitmen gerekiyor. Sen. Neri Vadim'e işaret ediyordu. Vadim kitabını pencerenin kenarına bıraktı. Hasta bacağını dikkatle iki eliyle tutup yere indirdi. Sonra öbür ayağını yere indirdi. Şu acı veren, korunan bacakta olmasa pekala bir balerininkini andıran silüetiyle kapıya doğru yürüdü. Podiyev'in haberini almıştı ama içinde bir acıma duymamıştı. Podiyev toplum için şu geveze hademeden daha fazla yararlı bir kimse değildi. Hem zaten insan o hantal niceliğiyle değil de gelişen niteliğiyle değerlenir. O anda laborant elinde gazeteyle içeri girdi. Onun arkasından da Ogleyet yürüyordu. Adam gazetenin peşindeydi. Pavel Nikolayevich elini uzatarak zayıf bir sesle bana dedi. Gazeteyi aldı. Daha gözlüğünü takmadan birinci sayfanın büyük fotoğraflar ve kocaman başlıklarla dolu olduğunu fark etti. Yatağında doğrulup gözlüğünü de taktıktan sonra önceden tahmin ettiği gibi bunun Yüksek Sovyet toplantısının kapanışı olduğunu anladı. Prezidyumun resimleri ve holde çekilmiş bazı fotoğraflar vardı ve iri harflerle de toplantıda alınan son önemli kararlar sıralanmıştı. Çok kocaman harflerle yazılmış kısacık fakat dikkati çeken bir haber vardı ki bunu sayfanın alt kısmında aramasına ihtiyaç kalmadı. Pavel Nikolayevich koğuştakilerden hiçbiriyle konuşmadığı ve insan elinde bir gazete tuttuğu zaman şaşkınlık belirtisi göstermesi de pek alışılmış bir şey olmadığı halde ne diye bağırdı ve şaşkınlığını gizleyemedi. Birinci sayfadaki iri harfli haberde Bakanlar Konseyi Başkanı G.M. Malenkov'un görevinden affedilmesini istediği ve Yüksek Sovyet'in de bu isteği kabul ettiği belirtiliyordu. İşte toplantının sona erişi böyle olmuştu ve zaten Rusanov da bu toplantıdan bütçenin kabul edilmesinden başka bir faaliyet beklememişti. Daha da bitkinleşti ve gazeteyi sıkı sıkı tutan eli gevşedi. Okumaya devam edemedi. Bu haberi anlamadı. Açık açık yayınlanan şifreli bilgileri artık anlamaz olmuştu. Fakat bunun pek fazla keskin bir değişiklik olduğunu sezmişti. Sanki bir yerlerde muazzam, çok muazzam derinliklerde jeolojik durumda değişiklik olmuş, kaya yatakları hafifçe titremiş ve bütün şehir, hastane ve Pavel Nikolayevich'in karyolası bu darbeyle sallanmıştı. 20. bölüm. Hayır, o çok önceden umuda kapılmayı yasaklamıştı. Sevinebilmesi için izin vermeye de cesareti yoktu. Hükümlülüğünün ilk yıllarında bir insan hücresinden çağrıldığı ve kendisine eşyalarını getirmesi söylendiği zaman bunun özgürlüğe bir çağrı olduğunu sanır. Her genel afla ilgili fısıltıya İsrafil'in borusuymuşçasına inanır. Fakat mahkumu hücresinden çağırdıkları zaman kendisine mide bulandırıcı hukuki bir belge okur ve sonra onu başka bir hücreye tıkarlar. Bu bir kat aşağıda, daha da karanlık, aynı derecede de pis havalı bir yerdir. Genel af, zafer günü yıl dönümünden ihtilalin yıl dönümüne, sonra Yüksek Sovyet'in toplantısına ertelenir ve sonunda af hayalleri bir sabun köpüğü gibi sönüverir ya da çırpışan ve ıstırap çekenlerin yerine sadece hırsızlarla kaçaklar için genel af çıkar. Tabiatın bize sevinmemiz için verdiği kalpteki o dokular sonunda körelir, inancın sığınağı olan göğüsteki o çukurcuk boş kalır ve kuruyup gider. İnanca doymuştu artık. Serbest bırakılarak evine gitme umudundan da bıkmıştı. Şimdi sadece o harikulade sürgün yerine sevgili Uşteren'e erişmeyi istiyordu. Evet sevgili. Bu şaşılacak bir şeydi ama Oleg burada, hastanede, bu büyük şehirde uyuyamayacağını hissettiği ve evet aslında uyumayı da istemediği bu karmakarışık alemde sürgün evini gerçekten böyle düşünüyordu. Uşterek 3 kavak anlamına gelir. Buraya stepte 10 mil mesafeden ve hatta daha da uzaktan gözüken 3 yaşlı kavak ağacı dolayısıyla bu ad verilmiştir. Ağaçlar birbirine çok yakındırlar. O kavaklara özgü güzellikleri de yoktur. Üstelik biraz daha çarpık çadırlar. Bu ağaçlar belki de 400 yıllıktır. Tam boylarına eriştikten sonra daha uzamamış, yanlara doğru gelişmişlerdir. Asıl sulama kanalının üzerinde gölgelerini örerler. Ağda daha bir sürü böyle ağaç olduğundan, fakat bunların 1931'de kesildiğinden söz edilir. Ondan sonra da hiçbir ağaç orada köklenmemiştir. Genç öncüler ne kadar fide dikerlerse diksinler, keçiler bunları daha taze birer fidan halindeyken kemirerek çır çıplak bırakırlar. Yalnız ana yoldaki bölge parti komitesi bürosunun önündeki akça ağaçları tutmuştur. Bir insan yeryüzünde nereyi sever? Henüz hiçbir şeyi, hatta gözlerinin gördüklerini, kulaklarının işittiklerini bile anlamadığı, ciyak ciyak bağıran bir bebekken emeklediği yeri mi? Yoksa kendisine ilk defa haydi gardiyansız gidebilirsin, yalnız başına yürü dedikleri yeri mi? Yalnız başına, yatağını al ve git. İlk yarı özgürlük gecesi. Komutan belgelerini kontrol edinceye kadar köyde dolaşmasına izin verilmemişti. Fakat MVD'nin yöresel binasının avlusundaki saman kaplı damın altında hür bir gece geçirmesine müsaade etmişlerdi. Bütün gece tedirgin atlar usul usul samanları yemiş durmuşlardı. Bundan daha tatlı bir ses hayal edilemezdi. Oleg yarı gece uyuyamadı. Avlunun ezilmiş toprak zemini ay ışığında beyaz beyaz parlıyordu. Sanki çıldırmış gibi avluda çaprazlamasına bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Nöbetçi kuleleri yoktu. Kimse kendisini gözetlemiyordu. Mutluluktan avlunun bozuk yerlerine takılıp sendeleyerek başı geriye atılı, yüzü beyaz göğe doğru yürüdü durdu. Sanki bir yere gidiyormuş ve geç kalmaktan korkuyormuş gibi yürüyordu. Sanki ertesi sabah kısır, ıssız bir köye çıkmayacak, onun yerine geniş bir zafer dünyasına girecekti. Erken gelen güney baharına has o ılık hava ile hiç de sessiz değildi. Geniş yayvan depolarda lokomotiflerin bütün gece boyunca birbirlerine seslendikleri gibi, bütün gece şafak sökünceye kadar köydeki bütün eşekler ve develer susamışçasına ya da zaferle eşlerini çağırmak için anırdılar, bağırdılar. Hayatın sürüp gittiği üzerine olan güvençlerini belirttiler. Bu çiftleşme çağrıları Oleg'in kafasında, kalbinde hissettiği duygularla birleşti. Böyle bir gece geçirdiğiniz bir yerden daha sevgili olanı var mıdır? Oleg o gece tekrar umut etti ve inandı. Üstelik bu alışkanlıktan vazgeçeceğine dair sıkı sıkı yemin etmiş olmasına rağmen. Kamptan sonra sürgün dünyası için zalim denilemezdi. Sulama kanalında su için çapa çapaya kavga edip birbirlerinin ayaklarını kesmelerine rağmen söylenemezdi bu. Sürgün dünyası daha geniş, hür, rahat ve renkliydi. Tabii bunun da kırıcı tarafları vardı. Kök salmak ve fidanı beslemek de kolay değildi. Oleg komutanının partisi yüzünden çölün 100 mil daha derinliklerine gönderilmemek için bütün bilgisini, ustalığını göstermek zorundaydı. Balçık bir damın altına sığınması ve ev sahibine para verebilmek için bir yol bulması gerekti. Yemekhaneden yemeğini ve günlük ekmeğini satın almak zorundaydı. İş bulması şarttı. 7 yıl kazma salladığı için şimdi eline çapa almayı ve sakalık etmeyi istemiyordu. Köyde kerpiç duvarlı kulübeleri, bahçeleri ve hatta inekleri olan dullar vardı ve bunlar sürgüne gönderilmiş bir bekarla evlenmeye de razıydılar. Fakat Oleg kendisini bir koca olarak satmaya henüz hazır olmadığını hissediyordu. Her şeyden öte hayatı sona ermiyor, yeni başlıyordu. Kampta hala hür olan erkeklerin sayısının pek az olduğunu hesaplayan mahkumlar, nöbetçilerin göz hapsinden kurtulur kurtulmaz kendilerini bekleyen kadınlarla karşılaşıvereceklerinden emindiler. Bu kadınların yalnız olduklarını, bir erkek için ağladıklarını ve bundan başka bir şey düşünmediklerini hayal ederlerdi. Fakat köyde bir sürü çocuk vardı. Kadınlar kendi hayatlarını yaşıyorlardı. Genç kadınlar da, dullar da hemencecik bir erkekle anlaşıveriyorlardı. Bir erkeği kabul etmeleri için onun dürüstlükle evlenmeye razı olması ve bütün köyün önünde bir ev yapması gerekiyordu. Uşterek geleneklerinin kökü geçen yüzyıldaydı. Artık kamp nöbetçileri çok gerilerde kalmıştı. Buna rağmen Oleg, tıpkı dikenli tellerin gerisinde geçirdiği yıllarda olduğu gibi yine kadınsız yaşıyordu. Halbuki köyde kara tavuğa benzeyen Yunan kadınları ve çalışkan sarışın Almanlar vardı. Kendisini sürgüne mahkum eden emirde bunun ebediyen olduğu belirtilmişti. Oleg de kafasında bunun ebediyen olduğunu tamamıyla kabullenmişti. Başka türlü bir sonucu hayal edemiyordu. Fakat kalbinde bir şey onun burada evlenmesine engel oluyordu. Gizli polis şefi Beria devrilmişti. İçi boş bir mabudun şangırtısıyla düşmüştü. Herkes sert değişiklikler bekliyordu. Ama değişiklikler yüzeydeydi ve ağır oluyordu bunlar. Oleg eski sevgilisinin Krasnoyarsk Taiga'da sürgün olduğunu öğrendi ve onunla mektuplaşmaya başladı. Sonra eskiden Leningrad'da tanıdığı bir kadına mektup yazmaya koyuldu ve aylarca onun buraya geleceğini hayal etti. Fakat kim onunla bu çukura gelmek için Leningrad'daki bir apartmandan vazgeçerdi? Ve ondan sonra tümör ortaya çıktı ve bitmez, yenilmez ıstırabından başka her şeyi silip götürdü. Kadınlar artık onun için çekici değillerdi. Oleg için onlar yalnızca şefkatli insanlardı. İşte o kadar. Oleg, Ovid'le başlayarak herkesin tecrübeyle bile değilse okuyarak öğrendiği gibi, sevdiğiniz yer değil, beraber olmayı istediğiniz kimseler yok. Sürgünün yalnız üzücü etkileri değil, daha az bilinen kurtarıcı etkileri olduğunu da sezdi. İnsan kendisine karşı olan sorumluluklarından, kuşkularından kurtuluyordu. Asıl mutsuzlar sürgüne gönderilenler değil, kamptan serbest bırakılırken pasaport yönetmeliğinin o iğrenç 39. maddesine göre damgalanmış pasaport verilenlerdi. Bu kimselerin büyük şehirlerde yaşamalarına, hatta oraları ziyaret etmelerine izin verilmiyordu. Buna karşılık onlara belirli bir sürgün yeri gösterilmiyor ve bu adamlar kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyorlardı. Gidecek bir yer, oturacak bir yer, çalışacak bir yer bulmaları gerekiyordu. En ufak bir hatadan dolayı kendi kendilerini aşağılıyor ve her yerde kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlardı. Fakat bir sürgün yollandığı yere meşru bir biçimde ve güven içinde gidiyordu. İlgililer onun yerine karar vermiş oluyorlardı. Bu yüzden de sürgün daha iyi bir yer bulma fırsatını kaçırıp kaçırmadığını düşünerek üzülmüyordu. Başka imkanlar aramak zorunda kalmıyordu. Kendisi için açık olan tek yolu izlediğini biliyordu ve bu da ona cesaret veriyordu. Şimdi iyileşmeye başlayan ve tekrar karışık, kopuk kopuk bir hayat sürme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Oleg, Uşterek gibi mutlu, kutsal bir yer olduğunu düşünmekten zevk alıyordu. Uşterek'te meseleler onun adına kararlaştırılmıştı. Her şey çok açıktı. Kendisini toplumun tam bir üyesi sayıyorlardı. Yakında sanki orası eviymiş gibi Uştere'ye dönecekti. Oraya, evine gidecekti. Akrabalık bağları onu şimdiden oraya çeker gibiydi ve Oleg bizim köy demeyi istiyordu. Oleg Uşterek'te geçirdiği 9 ay süresince hastaydı. Oradaki tabiatın ve hayatın ayrıntılarına fazla dikkat etmemişti. Hasta bir insana step çok tozlu, güneş çok kızgın, bahçeler sıcaktan fazla solgun, tuğla yapmak için balçık ve saman karıştırmak da fazla ağır bir işmiş gibi gelir. Fakat şimdi tıpkı baharda anıran eşekler gibi hayatta içinde tekrar haykırırken, Oleg de tıp merkezinin tuğla binası, ağacı, insanı ve rengi bol yollarında dolaşıyor, Uşterek dünyasının ufacık, yalın her ayrıntısını şefkatle hatırlıyordu. O kısır dünya kendisi için daha sevgiliydi. Çünkü onundu bu dünya. Hayatının sonuna kadar onundu. Ebediyen onundu. Oysa bu geçici, borç olarak alınmış bir şeydi. Bir perde arası. Steplerin çiçeklerini ve bitkilerini hatırlıyordu. Kendisine özgü acı kokusuyla zuhusan, dikenli tohumlarıyla zıhantak, daha da dikenli olan ve çitlerin kenarında büyüyerek Mayıs'ta leylak kadar mis kokulu mor çiçekler açan dizingil ve fazla tutkusu yüzünden gereğinden çok koku sürmüş olan bir kadından daha çok kokan sarhoş edici vitsu ağacı. Ruhunun bağlarıyla Rusya'nın ovalarına ve ormanlar arasındaki düzlüklerine, Orta Rusya'nın kapalı, içine dönük manzarasına bağlanmış, hatta bunlarla adeta kundaklanmış bulunan ve buraya isteğine aykırı olarak ve ebediyen gönderilen bir Rus'un daha şimdiden ya çok sıcak ya da çok rüzgarlı olan, sakin, bulutlu bir günün rahatlık getirdiği, yağmurlu bir bayram sayıldığı bu kısır yere karşı bir sevgi duymaya başlaması ve ölünceye kadar orada yaşayacağı düşüncesine görünüşte alışması ne acayip bir şeydi. Oleg henüz dillerini bilmemesine rağmen oradakilerden Serimbetov, Telegenov, Makoyev, Skokov kardeşlere bağlanmıştı. Özleri İsmail'in ve eski kabilelere karşı duyulan saf bir hayranlığın karışımı olan günlük hareketlerinin uyandırdığı izlenimin altında hepsinin de içtenliğe, içtenlikle dostluğa, dostlukla karşılık veren açık yürekli insanların gizli olduğunu seziyordu Oleg. Oleg 34 yaşındaydı. Bütün yüksek öğrenim kurumları 30'undan büyük öğrenci kabul etmiyordu. Artık bir eğitim görmesi imkansızdı. Ne yapalım, olmamışsa olmamıştı işte. Daha son zamanlarda tuğla yapma işinden korucu yardımcılığına yükselmeyi başarmıştı. Zoya'ya uydurduğu gibi korucu değil, sadece onun yardımcısı olabilmişti. Ayda da yalnız 350 ruble alacaktı. Şefi olan bölge korucusu tesviye aletindeki dereceleri hesaplamasını pek beceremiyordu. Onun için Oleg istediği kadar çalışabilecekti ama fazla iş çıkmıyordu ona. Kolektif çiftliklere toprağı daima yine sonsuza kadar kullanmaları için tapu verildiğinden Oleg'e fazla bir iş düşmüyordu. Yalnız arada sırada köyün insanların oturduğu bölümünü genişletmek için kolektif çiftliklerden ayrılacak olan ufak toprak parçalarını ölçüyordu. Bu topraktaki en ufak bir eğimi bile sezen, sulama işlerini yöneten bir mirap olmaya hiç benzemiyordu. Neyse, aradan yıllar geçtikçe Oleg de daha iyi bir iş bulabilecekti. Fakat şimdi bile neden Uşterek'i böyle sıcak duygularla hatırlıyor, oraya dönmek için tedavisinin sona ermesini bekliyordu. Niçin Uşterek'e bütün bütüne iyileşmeden bile dönmeye razıydı? Sürgün edildiği yere kızması, oradan nefret etmesi, lanetler okuması daha olağan sayılmaz mıydı? Hayır, hicivin yakıcı kırbacına layıkmış gibi duran şeyler bile Oleg için yalnızca gülümsenecek şakalardı. Söz gelimi, yeni okul müdürü Aben Derdenov, Adam Sarvasonov'un kargalar tablosunun kopyasını duvardan koparırcasına indirmiş ve resmi dolaba saklamıştı. Çünkü Rusya'daki baharı tasvir eden bu manzarada bir kilise vardı. Bu yüzden adam bu tabloyu din propagandası saymıştı. Orada bölge halkı sağlığı bürosunun başı, toplantılarda ora aydınları adına konuşan laf ebesi bir Rus kadını vardı. Genel mağazada krep döşin kalmadığı zamanda kadınlara iki katı fiyatla kara borsa krep döşin satardı. Orada can kurtaran arabası toz bulutu içerisinde sağa sola giderdi ama çoğunlukla içinde hasta bulunmazdı. Araba daha çok parti sekreterinin bir işi ya da üst tabakanın apartmanlarına tereyağı ve tel şehriye dağıtılması için yollanırdı. Küçük perakendici dükkanın müdürü olan Oren Bayev toptan iş yapardı. Adamın bakkal dükkanında hiçbir şey bulunmazdı ama damda satılan malların ne olduğunu gösteren boş kutulardan yığılı bir dağ vardı. Malları tartmaya ya da satın alınan bir şeyi sarmaya yanaşmayacak kadar tembel olan adam boyuna dükkanının kapısında uyuklamasına rağmen satış planını yerine getirmekle kalmayıp bunu da açtığı için her zaman ikramiye alırdı. Aslında adam önceleri o bölgenin en etkin kişilerine mal sağlardı. Ondan sonra da ilgilenmeye değer bulduklarının bir listesini çıkararak onlara el altından haber yollardı. Bir kasa makarna alın ama bütün kasayı almanız gerekiyor. Kutu ya da çuval depodan doğruca apartmana gönderilir ve Oren Bayev de bunu satış kayıtlarına perakende olarak satılmış gibi geçirirdi. Bölge parti komitesinin 3. sekreterini de unutmamalıydı. Adam mektupla ortaokul diploması almak istiyordu ama matematik sınavlarını bir türlü veremiyordu. Bir gece sürgün okul öğretmeniyle pazarlık etmek için ona gizlice bir astragan parçası götürdü.